90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 167. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 17 Mayıs 2024 Cuma. 167. bölümümüzde Eurovision şarkı yarışması hakkında konuşacağız. Yaşlılıktan bahsedeceğiz. Ve bir de buna bak önerilerimiz olacak. Özgür İnceoğulları ve haftalık popüler kültür podcasti Menemen'in diğer yarısı eski sol açıklardan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Selam Özgür. Nasılsın? Mutlu musun? Kutlamalara katıldın mı? İsviçre'de bir bayram havası esiyor mu? Eurovision'u kazandınız. Ne diyorsun?
Valla ben hatırlattım onlara kazandıklarını, öyle söyleyeyim.
Ya yapma ya, bu kadar mı alakasızlar?
Evet, kazandınız, tebrik ederim dedim. Aa öyle mi, biz mi kazandık dediler. Evet.
Hayda. Hiçbir bir etki, hiçbir bir şey olmadı ya. Hiç mi?
Valla tabii bütün İsviçre'ye hatırlatmadım. Birkaç kişiyi hatırlattım. Onlar da bilmiyorlardı, ilgilenmiyorlardı. Dolayısıyla yani söylediklerimin arasında hiç bilen yoktu. Ama eminim bilenler ve kutlayanlar olmuştur.
Yani mutlaka olmuştur tabii. Bir bakalım, hatta bugün bir ufak bir masaya yatıralım bir Eurovision'u. Yani nasıl geçti, nasıldı finaller? Çok da konuşulan konu var aslında. Onlar pek de basına yansımasa da.
Doğru.
Yine de böyle müzik dışında birçok mevzu var Eurovision'la ilgili. Bir kısaca konuşalım ama tabii şaşırdım. Peki bu yani... Eurovision'u kazanan kişi İsviçre'de tanınmış bir kişi mi? Yani mesela tanıyor mu bu arkadaşlar?
Hayır, tanınmıyor. Yani en azından benim sorduklarımı tanımıyorlar.
Sen kimlerle arkadaşsın Özgür? Nasıl insanlar bunlar yani?
Ya benim yaşadığım şehir çok uluslararası bir şehir Burçin. Yani %40'ı yabancı. Dolayısıyla hani %60'ı sadece İsviçreli. Benim sorduğum İsviçreliler de pek tanımıyorlardı. Dediğim gibi pek de ilgilenmiyorlardı ama İsviçre biliyorsun çok değişik bir ülke. Yani bir kısmı Alman, bir kısmı Fransız, bir kısmı İtalyan. İşin ilginci yani 3 tane hatta 4 tane ulusal dilleri var. Ama İsviçre Eurovision şarkı yarışmasında İngilizce bir şarkıyla katılıyor. Hiçbirini seçmemişler. Yani 4 tane dilleri var. Yani ulusal dilleri ama İngilizce ile katılıyorlar. Birçok ülkede İngilizce katılıyor aslında. Hadi sana bir soru sorayım madem bu kadar, ya da birazdan sorayım Eurovision konusuna gelince. Çünkü geçtiğimiz bölümle ilgili bir konuşalım şöyle bir. Teşekkür edelim. Çünkü geçtiğimiz bölümümüzde müziğin hikayeleri formatımızı yapmıştık ve Nisan ayında 20. yılını kutlayan bir albüm hakkında uzun uzun konuştuk. Dünya Yalan Söylüyor'daki şarkıları, o şarkılarla ilgili düşüncelerimizi, anılarımızı paylaştık. Kaydımızı yaparken biz çok zevk almıştık. Sonra kaydı paylaştık. Sonra sizden de çok sayıda olumlu geri dönüş geldi. Onlar sayesinde tabii güzel bir bölüm olduğuna dair hissimiz daha da güçlendi. Kendimiz zaten iyi hissediyorduk kayıttan sonra. Sonra o kadar güzel şeyler geldi ki mesajlar. Sağ olun, var olun. Hem sizden geldi hem de Mor ve Ötesi grup üyelerinden de geldi iltifatlar. Keyfimizi çok yukarılara taşıdı tabii. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hem dinledikleri için hem geri dönüş yaptıkları için. Artı geçen bölümün sonundaki açık çağrımıza da olumlu döndüler. Sanıyorum ve umuyorum. Daha doğrusu sanıyoruz ve umuyoruz. Bir mucizevi olay gerçekleştireceğiz ve 25 yıl sonra kendileriyle bir program çekeceğiz. Artık ne zaman olacak tabii onları bilmiyoruz. Detayları kurgulamamız lazım. Kolay bir iş değil bahsettiğimiz iş. Dolayısıyla güzel bir bölümü kaydedip paylaştık ve güzel geri dönüşler aldık. Keyfimiz yerinde yani.
Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum grup üyelerine, dinleyicilerimize. Gerçekten çok çok güzel geri dönüşler geldi. O kadar güzel mailler aldım ki yani... grup üyelerinden gelen mesajlar da keza öyleydi. Hatta onlara hani cevap verirken belki kullandığım cümlelerden bir tanesini söyleyebilirim. Yani bu aslında az bile. Yani dediğim gibi belki bu albümün böyle bir teknik değerlendirmesini yapar birileri. Bu bizim mesela arada sırada değindiğimiz ama çok da fazla konuşulmayı hak eden işte albümün toplumsal, sosyolojik, siyasal karşılıklarıyla ilgili bir şeyler söylemek lazımdır. Belki daha çok şey söyleyebilirim. söylemek lazımdır. O tabii bu bir yıl, yani bu hani albümün yıl dönümü koca bir yılı kapsayacak. O yüzden bunlar da gelebilir diye düşünüyorum, umut ediyorum. Dinleyicilerimiz de ayrıca gerçekten çok çok güzel şeyler yazdılar. Yani şimdi çoğunu okusak bayağı programın yarısı alır ama ben böyle bir iki tane hani gelen mesajları temsil edecek bir iki mesajı da paylaşmak isterim.
Tabii ki, harika olur.
Ya mesela bir tanesi Berre yazmış. Çok da enteresan. Diyor ki şimdi hazır bölümü dinlemişken söylemezsem olmazlık bir durum var. 30 Nisan'da Twitter'da arkadaşlarımızla Dünya Yalan Söylüyor 20. yıl özel space yayını yapmıştık. O kadar aynı noktalardan bahsetmişiz ki şaşırdım. Şaşırdım çünkü sizler, bizler, hatta bizim kendi içimizdeki kuşak yelpazesi de çeşitli ve birçok insan farklı kuşaklardan gelip yine de bu albüm çerçevesinde sevgiyle buluşmuşuz. Hepimizin dikkatini çeken noktalar genel hatlarıyla aynı olmuş diyor. Dünya Yalan Söylüyor çıktığında 9 yaşındaki ben, 29 yaşlarındaki siz, 27'lerindeki Harun abiler ve 29 yaşındaki Burak abi, Dünya Yalan Söylüyor'dan hemen önce doğan kardeşim ve diğer Mor ve Ötesi'ni seven arkadaşlarım şenlik gibi gerçekten, bunu da söylemezsem olmazdı, çok çok sevgiler demiş. Gerçekten hani çoğu mesajı özetleyen bir şey, birkaç farklı kuşak. Hislerimizin çoğu aynı ve bunun ne kadar böyle kendi içinde mucizevi bir şey olduğuna dair duyulan sevgi bence çoğunu özetleyen bir mesajdı. Teşekkür ediyoruz tekrar hem mesaj yollayan hem de dinleyenlere.
Peki Burçin'cim, az önce sana bir soru sorayım dedim, orada durdum. O mesela, daha doğrusu o soruya geri dönüyorum. İzin varsa.
Ya izin var tabii de stres de var.
Stres de var. Seni daha da çok streslendireyim mi önümüzdeki hafta, önümüzdeki bölümde yarışma yapsak mı, ne dersin?
Oo, bombalar arka arkaya rap şeklinde geldi Özgür. Bir dakika, şimdi diyorsun ki ben şimdi bir soru sorayım sana ama bu yetmeyecek bana, bir de bir bölüm yapalım soru cevap, bizim klasik dönemlere ait bilgi yarışmamız gibi, değil mi? Onu diyorsun.
Evet evet evet, bayağıdır yapmıyoruz. Bir, en sonuncusunu bir Aralık'ta yapmıştık. 20 bölüm önce yapmıştık. 147. bölümümüzde 90'lar yarışmamız vardı. Artık vakti geldi, bir 2000'ler yapalım mı seninle önümüzdeki hafta?
Yani ben bu tür şeylerden kaçmam biliyorsun Özgür. Yani yarışma dersen, düello dersen, işte 90'larda 60-70, tamam. Ne yapıyoruz? 2000'ler bilgi yarışmamız, soru cevap yarışmamız önümüzdeki hafta yapıyoruz. Takımlarımıza da bunu o zaman buradan duyurmuş olalım. Bize soru önerileriyle gelsinler. Konu 2000'ler ama 2000'lerin alt başlıkları olabilir. İşte 2000'lerde bir sinema sorusu, 2000'lerde bir müzik, bir spor veya işte siyaset. Bize böyle karşımızdaki rakibimizi, rakibimizi ve dostumuzu zorlayacak sorular yollarsanız biz de bunlardan faydalanırız.
Ama küçük bir hatırlatma, 2000'ler derken 2000'ler ve 2010, yani 2000 ve 2010 arasını alalım diyorum. Yani 2024'e tamam, kadar gelmemize gerek yok. Evet, sorum şu Burçin Bey. Nemo veya Nimo İsviçre adına kazandı Eurovision zaferi, geldi İsviçre'ye 2024'te. Ve İsviçre'nin 1988'den bu yana kazandığı ilk zaferdi. Peki 1988'de İsviçre'yi hangi sanatçı temsil etti?
Bu puanım haftaya yarışmada geçerli olacak mı?
Yok. Hayır, bu 1988'den bir soru, 2000'lerden.
Tamam, bu 88 sorusu.
İpucu vereyim.
Verme ipucu, ben bunu şey yapıyorum. Hiç joker hakkımı da kullanmıyorum, jüri hakkımı da kullanmıyorum. Yani bildiğimi düşünüyorum. Çünkü önemli bir şeydi, önemli bir isimdi. Dünyaca ünlü bir kadın vokal.
Kesinlikle.
Celine Dion.
Bravo. Bravo.
88 yılında kazanmıştı. O tabii çok önemli. Ondan sonra Celine Dion diye bir hadiseyi yaşadık hep beraber. O yüzden hani bildiğim yerden geldi. Yoksa revizyon konusunda bir ustalığım olduğunu söyleyemem. Evet,
Celine Dion diye bir hadiseyi yaşadık. Hadise de bu arada revizyona katıldı, Türkiye'yi temsilen. O da ayrı. Bu arada evet, kendisi çok ünlü ve İsviçreli değil. Ne partez pas sans moi, yani bensiz gitme adlı parçayı söyledi. Kanadalı şarkıcı Celine Dion ve müziği, o parçanın müziği bir Türk tarafından yapılmıştı.
Evet.
Attila Şereftu yapmıştı besteyi. Sözler bir İsviçreli'ye ait, Nella Martinetti diye bir şarkıcı, şarkı yazarı. Dublin'de yapılmıştı o yarışma ve Celine Dion yarışmayı kazanarak bugüne kadar Eurovision şarkı yarışmasını kazanan son Fransızca şarkı olmuştu. Ve yani hakikaten Eurovision'un en popüler şarkılarından biri olarak kabul edilir Ne Partez Pas Sans Moi. Çünkü sebebi de şu, yarışmadan sonra Celine Dion'un kariyeri yani Burçin şey gibi yani SpaceX roketleri gibi havalandı. Dünyanın en tanınan, en bilinen şarkıcılarından biri oldu Celine Dion. Ve dolayısıyla hep ilk çıkışı Eurovision'la anılır Celine Dion'un. Yani şimdi Celine Dion ve ABBA hani Eurovision'un dünya pop tarihine kattığı isimler olarak anılır.
Doğru. Hatta şöyle söyleyelim. Şimdi son Celine Dion'dan sonra da bu yine gerçekleşmeye devam etti. Bir ara oldu. Ben son yıllardaki Eurovision'un da bu misyonunu tekrar yerine getirdiğini düşünüyorum. Bak hatırlayalım, ben hani radyodan da çaldığımız için çok net biliyorum. Duncan Lawrence vardı. Arcade adlı bir şarkısı vardı. Bayağı popüler oldu. Yani Amerika'da falan hani Eurovision'la hiç alakası olmayan bir yerde çok ciddi bir airplay aldı. Liste başarısı gösterdi. Daha sonra Ermenistan adına yarışan, o da iki sene önceydi galiba, Rosaline. Snap diye bir şarkı. Şarkı bayağı tuttu. Hatta biz hala şarkının remixini çalıyoruz. Ve yani çok da dinleyicilerimizden istek alan, ilgi gören şarkılardan bir tanesi. Rosaline de ondan sonra piyasada kendisine yer bulmaya başladı. Ama tabii ki buradaki en hani son ekipten en dikkat çekici olan Måneskin oldu. Yani Måneskin kazandıktan sonra hem kendi kariyerleri hem de bence rock müziğe kattıklarıyla bambaşka bir boyut açtı. Yani Måneskin'den sonra rock müziği satışları arttı, dinlemeleri arttı. Grup kendi kariyerinde müthiş bir zıplama gerçekleştirdi. Yani öyle böyle değil. Bence mesela bütün bu ekibin, tabii ABBA bambaşka bir hikaye ama içerisinde en parlak Eurovision patlamasını yaşayan Måneskin olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla demeye getirdiğim, son yıllarda da Eurovision aslında artan ilgiyle beraber bu tür misyonunu tekrar devreye sokmuş gibi gözüküyor. Ha, bu seneki birinci ne olur bilmiyorum, onu da sana soracaktım. Nemo mu Nimo mu diyelim diyecektim ama anladım, bu konuda İsviçre'de de bir mutabakat yok.
Mutabakat yok, ben de bilmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse şarkıyı da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani son dönem mesela Eurovision'u kazanan parçalar güzel parçalar. Zittie Buoni mesela güzel bir parça. Lorin'in parçası Tatu muydu?
Evet.
O da güzel bir parçaydı. Bir önceki Lorin kazanan parçası da güzeldi. O da Euphoria'ydı sanırım. Ama bu İsviçre'nin kazanan parçasını ben beğenmedim açıkçası.
Yani böyle bir şarkının, mesela şarkıyı biraz mırıldan desem mırıldanacak bir şey yok kafada. Yani öyle bir klasik bir şarkı, işte nakaratı aklında kalan, seni böyle hemen yakalayan bir durumu yoktu. Ben yarışmayı zaten yarısından itibaren seyretmeye başladım. Ben İsviçre'nin performansını kaçırdım. Hırvatistan'ı ben izlediğim bölümde Hırvatistan'ı dedim ki ya Hırvatistan bayağı iyi. Sonra kısa kısa şeyleri gösteriyor ya hani şarkıları oy kullanmak için. Orada İsviçre ile İtalya böyle bir benim için biraz ön plana çıktı. Ama genel olarak İsviçre, Hırvatistan, İtalya diye düşünüyordum. Nitekim en azından bir şekilde ikisi geldiler. Ama bence de yani böyle çok akılda kalıcı bir şarkı değil. Orada bambaşka etkenler de tabii olabilir. İstersen bak mesela şimdi Eurovision'dan sonra da bu birkaç gündür bir takım haberler var. Onları da paylaşmak lazım. Şimdi işin müzikal tarafı bitti ama tartışmalar pek bitmedi. Tartışmalar zaten Eurovision başlamadan başlamıştı. Özellikle İsrail'in Eurovision'a katılıp katılmama kararı üzerinde çok büyük tartışmalar oldu. O kadar tartışmalar oldu ki İsviçre'de boykotlar gerçekleşti. Birçok sanatçı bir araya geldi. Çağrılar, yazılı çağrılar yapıldı. Hatta İngiltere'de Oli Alexander'a, ki Oli Alexander da çok popüler bir isimdir İngiltere'de, ciddi baskı geldi. Katılma. Yani sen şey yap, protesto et. Bütün bunlar çerçevesinde yarışma başladı. İsrail kabul edildi. Hatta kabul edildi ama şarkının adı Hurricane olarak değiştirildi. İşte bir takım sözlerde değişiklikler yapıldı ve yarışmaya kabul edildi. Bu zaten baştan itibaren bir böyle bir tartışma yaratmıştı. Ne olacak yarışmada? Nasıl bir durum ortaya çıkacak? Ve tabii aslında yarışmada sürekli bu İsrail Filistin meselesinin gölgesinde birçok olay yaşandı. Mesela İrlanda ki herhalde görsel açıdan en dikkat çekici performanslardan bir tanesini gösterdi İrlanda yarışmacısı. Onun bir tane videosu düştü. İşte Instagram'da, TikTok'ta falan da yayınlandı. İşte böyle bir ortaçağ alfabesiyle yazılmış işte ateşkes, Filistin'e özgürlük gibi şeyler yazan kostümleri çıkarttırdı birlik. Birlik dediğimiz Avrupa Yayın Birliği'nden bahsediyorum. Ve o görüntüler bir şekilde sosyal medyaya sızdı. Bu çok ciddi tepki gördü. Yani hem sahnedeki performans gösterenler hem de tabii ki bir şekilde onları destekleyenler tarafından tepki gördü. Sadece bununla kalmadı. Mesela bir ayrıntı, Portekiz'in katılan yarışmacısının tırnaklarında Filistin, böyle yalnız Filistin'i şey yapan, sembolize eden renkler vardı. Onları sildirdiler. Yani bu kadar ince ince uğraştıkları bir durum var bir taraftan. Bir taraftan İsrail sahnede, belki izleyenler fark etmişlerdir, performans gösterirken de ciddi bir protesto oldu. Yani aslında Eurovision şarkı yarışmasında o müzikal renkliliğin bir adım arkasında çok ciddi bir siyasi sıkıntı, bir gerginlik vardı. Bu hem sahne arkasında hem de sahne önüne de yansıdı. Oylamalar sırasında işte insanlar İsrail demeden, Filistin demeden bir şeyler demeye, bir mesajlar vermeye çalıştılar. İşte Fransa'nın katılan yarışmacısı da aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla burada aslında Eurovision şarkı yarışmasında böyle bir durum var. Bu arada şeyi söyleyelim, Avrupa Yayın Birliği yazılı bir açıklama yaptı. Dün yaptı galiba. Bu yarışmanın işte kurallarına saygı göstermeyenler ve diğer bütün konuşulanlar için ciddi bir inceleme başlatacaklarını söylediler. Şimdi sadece konuşulan durum bu değil. İsrail-Filistin meselesi değil. Bunun dışında çok, yani bilmiyorum bizde ne kadar gündem oldu. Hollanda'nın Eurovision şarkı yarışmasına katılan temsilcisi finalde yoktu. Çünkü daha önce yapım ekibindeki bir kadın üyeye sözlü bir tehditte bulunduğu iddia edildi. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya geldi. Son provaya alınmadı. Son provadan sonra da finale alınmadı. Yani finalde Hollanda yoktu. Ama tabii onlar buna itiraz ediyorlar. Hani böyle bir şey yaşanmadı. Bu bir sözlü tehdit değildi. Sadece bir tartışmaydı, bir gerginlikti dediler. Orada durum, yani tam böyle bir evet budur şudur diye bir sonuca varmadı. Ama bu mesela ciddi bir krize sebep oluyordu. Bundan kurtuldu. Bir şekilde finale çıktılar. Final gerçekleştikten sonra, yani birinci belli olduktan sonra da bu sefer işte Nemo ya da Nemo, ne diyeceksek, işte İsviçre'nin kazanan yarışmacısı, şimdi o kendini non-binary olarak şey yapıyor, ifade ediyor. Yani ne kadın ne erkek diye özetleyebiliriz değil mi? Doğru ifade bu olabilir en basit şekliyle. Ve bunu temsilen bir bayrak da yanında getirip sahnede kullanmak istemiş. Ona izin vermemiş Avrupa Yayın Birliği. O da hatta yarışma, yani bütün final bitti, final performansını söyledi. Basın toplantısında bundan bahsetti. Yani tamam dedi, çok renkli bir yarışma, herkes barıştan falan bahsediyor ama aslında pek de öyle bir ortam yok ifadesini kullandı. Ve şey dedi, yani sonuçta ben yarışabiliyorum ama bununla ilgili bayrağı içeri sokamıyorum gibi. Hatta gizli gizli sokmuş bayrağı, onu da söyledi. Bu da mesela çok konuşuldu. Yani aslında nedir Avrupa Yayın Birliği'nin bakış açısı? Yani bu tür işte kimliklerin ifade edilmesine aslında son derece serbestlik gösteren bir görüntü var ortada. Yani hatta biz, Türkiye belki sırf bu yüzden girmiyor. Yani girmeme sebeplerinden bir tanesi sadece bu. Ki bunu da daha sonra Devlet Bahçeli şeyde, parti grup toplantısında bundan da bahsetti yani Özgür. Eurovision'a da girdi. Dolayısıyla hani bir taraftan bu varken bir taraftan bayrağın çıkmasını istemiyorlar, engelliyorlar. Böyle enteresan durumlar yaşandı. Düşünüyorum mesela daha önceki senelerde pek de bu kadar tartışma özellikle sonrası öncesinde yoktu. Bu sefer şimdi Avrupa Yayın Birliği'nin tabii bu konuyla ilgili nasıl bir inceleme yapacağı, nasıl bir sonuca varacağı da merak ediliyor. Ama genel olarak hani bütün gördüğümüz yarışmanın bir adım gerisinde, perde arkasında da bunlar yaşandı.
Bayağı karışmış ortalık ya. Bütün bunları bilmiyordum ben.
Evet evet, ciddi yani yarışmacıların tepkisi oldu. Yani birçok şey oldu ama biz niye yokuzdu? Tabii biz en çok onu sorduk yine kendimize. Ya bir de Sertab Erener'i izleyince, bilmiyorum izleyebildim mi?
Aa evet ya.
Ya o kadar evet. O kadar iyi geldi ki hepimize. Yani sanki şey gibi hissettim. Sanki o an yarışma var ve Sertab Erener çok iyi performans gösteriyor. Seyirciyi de aldı. Biz gideceğiz, kazanacağız falan. Ya yani o kadar üst motivasyonla bence hem sahnede ki Sertab Erener hem de izleyiciler olarak biz, ben çok olumlu şeyler okudum ve özlemişiz sahne arkasında mesela. Değişik değişik milletten insanlar şarkıyı ezbere söylüyorlar. Çok acayip görüntüler vardı yani. Ya çok güzel anlardı ve tekrar sorduk biz niye yokuz.
Ben onu YouTube'dan izledim Burçin. Yani onu Galiba Twitter'da gördüm, işte Sertab da vardı diye. İkinci yarı finalde galiba çıkmış. Bir üçlü evet. olarak sahne almışlar. Böyle galiba biraz böyle hani karaoke gibi bir şey yapılmış. Bir nasıl diyeyim, bir düzen yapılmış. Üç tane kadın şarkıcı arka arkaya söylüyorlar. İşte Yunan şarkıcı, İsveçli ve Sertab Erener Türkiye'den, işte üç tane kazanan arka arkaya ve işte şarkı sözleri altta yazıyor herkes ona katılsın diye. Yani Sertab Erener yine harika söylüyor. Bu arada bilmiyorum dinledin mi, Nilay Örnek Özge Fışkın'ı konuk etti sondan bir önceki ya bölümde. Evet. Orada da bunun sohbeti yapıldı. Özge Fışkın biliyorsun ta o zaman Sertab Erener'le birlikte sahnedeydi Every Way That I Can'de. Bundan evet. bahsettiler, o işte nasıl hazırlandılar, nasıl bir süreç geçirdiler, Every Way That I Can'i nasıl perform ettiler sahnede diye. Onunla ilgili şey vardı. Hatta bir ara tabii ki bundan bağımsız olarak bize de değindiler bu arada. Teşekkür edelim onlara da. Ya hakikaten çok güzel söyledi Sertab Erener ya. Harika söyledi. Dediğin gibi. Ben bir ara şaşırdım açıkçası. Hani izin almış mıdır, TRT okey demiş midir vesaire vesaire diye düşünmedim değil.
Ya artık TRT bunun nesiyle ilgileniyor? TRT dedi ki ben yokum artık bu işte. Artık TRT yoksa bir şeyi de engelleme hakkı olmaması gerekiyor. Ben artık hakikaten şeydeyim ya, bir özel kanal bu işi girsin. Yani bu yasak mı mesela, onu bilmiyorum. Sen merkezdesin aslında, İsviçre'de bu işin cevabını bulabilirsin. Ya illa ya, o ülkenin resmi kanalı mı bu işe dahil olmalı?
Çok haklısın, ben bunu öğrenebilirim çok rahat. Hem işte EBU, işte European Broadcasting Union galiba.
Evet.
Hem orada çalışan bir arkadaşım var, hem orada Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen, hatta galiba Hollanda'yı eledi diye yuhlanan kişiyi de tanıyorum. Yani tanıyorum derken tanışmışlığım var. Bunu sorabilirim aslında.
Bu arada, ama sen tam merkezindeymişsin bu işin Özgür.
Tam merkezindeyim. Bir de şunu söyleyeyim. İsviçre kazandı ya.
Evet.
Cenevre'de Palexpo diye çok büyük bir yer var. Bu işte eski, yani eski derken hala devam ediyor. İşte araba fuarının yapıldığı, Watches and Wonders diye işte saat fuarının yapıldığı kocaman bir yer var Palexpo diye. Onlar hemen başvuru yapmışlar burada yapalım Eurovision diye. Hmm. Yani Cenevre'de ve Palexpo'da yapılma ihtimali var önümüzdeki sene.
Vay,
olursa
vay,
zaten
orada izliyorsun.
Ben gideriz yani. Hakikaten gideriz.
Ama bunu gerçekten sor. Eğer böyle değilse bence bir özel kanal, hatta bir YouTube kanalı, yani bu işe ön ayak olabilecek ve bu işi zevkle yapabilecek, çok da ilgi toplayabilecek birçok mecra var. Bence birileri mutlaka girer bu işe.
Ama Türkiye diye yollayamazsın izin almadan.
Kimden izin alacağız ya?
Türkiye'den.
Of, çok kaos bir iş bu yani. Yani tamam o zaman.
Yani izin almadan yollayamazsın bir şarkıcıyı, Türkiye adına yarıştıramazsın.
Tamam, düşünüyorum şimdi bunu nasıl kulağa öbür taraftan gösterebiliriz diye. Bakalım, bir resmiyet katılabilir o işe yine de. Yani bir şekilde bir resmi belediye yapsın o zaman. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ya, olmaz
mesela
işte,
bu iş
ya. İstanbul diye bir yarışmacı ülke olamayacağına göre. İstanbul ülke olmadığına göre.
Evet. Peki tamam, dinleyicilerimiz de biraz bir fikir versin. Bir beyin, hadi bir beyin jimnastiği yapalım. Hadi. Hadi bakalım.
Podcast'imizde müzik merkezli konulardan çok konuşuyoruz. Evet, müzik bu podcast'in önemli konularından bir tanesi. Zaman zaman başka konulara da dalıyoruz tabii ki. Ben bu kaydımızda Burçin'cim, senin için de uygunsa, müzik dışında bir alandan da bahsetmek istiyorum. Daha önce birkaç kez konuşmuştuk. Yine biraz ucundan da olsa değinelim. Konumuz anti-aging. Yani yaşlanma karşıtı yapılan her türlü şey, her türlü çaba, her türlü aktivite. Bu konu popüler bir konu. Popüler kültür konusu değil ama sosyal bir konu ve tabii ki bireysel hayatı da çok etkileyen bir konu. Yaşlanmayı engellemek, durdurmak, bunlar mümkün şeyler değil. Ama onu yavaşlatmak mümkün. Ya da hızlı ilerlemesini engellemek mümkün. Bir iki hafta önce bir yazı okudum National Geographic'te, süper bir yazıydı gerçekten. Ali Patillo yazmış. Yazının ilk kısmında şöyle bir soru var. Çok çarpıcı bir soru aslında. Yaşlılık ne zaman başlar diye soruyor. Yani çocukken mesela bize sorsalardı işte derdik ki işte 50 yaşındaki insanlar yaşlıdır. Öyle bir etiket koyabilirdik yani çocukken bize sorsalardı. Belki gerçekten bir nesil önce durum böyleydi. Hakikaten öyleydi. Ama bugüne geliyoruz. Bugünün 60 yaşındakileri kendilerini bir nesil önceki kadar yaşlı hissetmiyorlar. Ve belki de gerçekten düşünmemiz gereken nokta şu: yaşlılık bir biyolojik gerçeklik mi, yoksa sosyal bir düzenin veya işte tarihsel bir sürecin bize bir şekilde doğrudan veya bir şekilde dolaylı şekilde kabul ettirdiği bir yaş sınıfı mı yaşlılık? Yani yaşlılık bir etiket mi? Şimdi anti-aging pazarı Burçin 40 milyar dolar olmuş. 40 milyar dolar. 2032 yılına da 60 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyormuş. Yani insanlar yaşlanmak istemiyorlar. 40 milyar dolar bunu gösteriyor net bir şekilde. Ve yaşlanmakla ilgili büyük bir olumsuz düşünce hakim oluyor yavaş yavaş. Yani yaşlanmakla ilgili kendini kötü hissetmeyen de çok insan vardır tabii ki. Veya işte olumsuz hissetmeyen, ama olumsuz hisseden de çok kişi olmalı ki bu pazar 40 milyar dolara ulaşmış, 60'a doğru ilerliyor. Şimdi bu konuda konuşurken tabii özellikle hani tıbbi noktalarda yorum yapmaktan kaçınmak lazım. Yani biz tıbbi bilgi veremeyiz. O bizi aşar. Ama yazıda gözüme takılan, çarpan ilginç noktalar vardı. O notları paylaşabilirim. Mesela Kaliforniya'da bir yaşlanma araştırma enstitüsü varmış. Bu ilginç bir bilgiydi benim için. Ve bu enstitünün başkanı, CEO'su Eric Worden diye bir kişi. Şöyle söylüyor: orta yaştan ileri yaşa geçişi işaret eden net bir biyolojik dönüm noktası bulunmuyor diyor. Yani şu yaşa geldiğinde yaşlısın diye bir yargıda bulunmak mümkün değil. Farklı insanlar arasında inanılmaz miktarda değişkenlik var diyor. Ve enteresan da bir öneri yapmış Eric Worden. Diyor ki kronolojik yaş yerine aslında bizim biyolojik yaşı kullanmamız lazım diyor. Tabii yani bunu ben biraz düşündüm mü? Bu pek mümkün değil yani, hakikaten mümkün değil. Ama ilginç de bir öneri. Biyolojik yaş dediği de şu: insanın hücrelerinin ve dokularının yaşı, kaç yaşında olduğu. Yani hani takvim yılı değil, takvim yaşı değil de vücudundaki hücrelerin yaşı. Onu nasıl belirleniyorsa artık. Mümkün değil diyorum ama yine de üzerinde de düşünmek lazım. Bir başka veri de Almanya'dan okudum. Humboldt Üniversitesi'nden bir araştırmacı Markus Wettstein, onun önderliğinde, liderliğinde bir ekip araştırma yapmışlar. Ve şunu bulmuşlar ki yani günümüzde orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler kendilerini 10 ila 20 yıl önceki aynı yaştaki insanlardan daha genç hissediyorlarmış. Her şeyi bir kenara bırakalım. Yani bunu nasıl ölçmüşler, tabii bununla ilgili detay yoktu, metodolojisini bilemedim. Hani nasıl bunu işte bu dönemin yaşlıları kendilerini nasıl 10 yıl önceki kişilerle aynı yaşta daha genç hissediyorlarmış, bunu nasıl ispatlamışlar bilemiyorum. Ama her şeyi bir kenara bırakalım. En net gerçeklik şu: artık insanlar daha uzun yaşıyorlar ve uzun yaşadıkça da yaşlanmak istemiyorlar. Mümkün olduğunca da ertelemeye gayret ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Çünkü bir yandan yaşlanmayla ilgili stereotipler de daha olumsuz hale geliyor. Bu durumda işte mesela bu yaşlı ayrımcılığı diye bir nasıl diyeyim, bir olgu var, bir kriz var. Onu körüklüyor. Ve her yerde de, her ülkede de aynı değil bu mesela. Yani bu da ilginç bir konu. Çok detaya girmeyeyim ama mesela kültürel farklılığa bir değineyim. Batı dünyasında gençliğe değer veriliyor. Doğu dünyasına, doğu kültürlerine bakıyorsun, yaşlanma bilgelikle ilişkilendiriliyor ve bir erdem olarak görülüyor. Yani doğunun ve batının yaşlılığa bakışı da farklı. Son olarak da şunu söyleyeyim. Herkes farklı yaşlanıyor bir şekilde. Bazıları daha uzun yaşıyor vesaire. 70 yaşından sonra da nispeten sağlıklı kalan kişilere süper yaşlılar diyor bilim insanları ve onları inceliyorlar. İnceliyorlar ki onlar gibi olmayanları, yani süper yaşlı olmayanların sağlık süresini nasıl uzatabiliriz? Kronik hastalık olmadan yaşamalarını nasıl devam etmelerini sağlayabiliriz diye çok çalışıyorlar. Çünkü 2050 yılına geldiğimizde her 3 kişiden birinin 60 üzeri olacağı hesaplanıyor. Bu da önemli bir değişim tabii, demografik bir değişim. Son olarak az önce bahsettiğim kişinin bir sözünü daha aktarayım, böyle kapatayım. Eric Worden'in, o az önce Kaliforniya'daki enstitüden bahsetmiştim. Oranın başındaki kişinin şöyle bir güzel sözü var. Diyor ki, çalışmamızın insanlara ekstra yıllar boyunca sağlıklı yaşam sunmamıza olanak tanıyacağını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla da toplumsal algıyı değiştirip insanların kendi yaşlanmaları konusunda daha az olumsuz hissetmelerini sağlayacağını umuyoruz diyor. Yani dolayısıyla işte dediğim gibi insanlar yaşlanmak istemiyor dedim ya. O konudaki hislerin bir şekilde dünya çapında değişmesini hedefliyorlar.
Şimdi sen söyleyince mesela hani doğu yaşlılığa, batı gençliğe daha işte prim veriyor, hadi amiyen tabi. O zaman biz gerçekten yine doğu batı arasında köprü kimliğimizi koruyoruz. Biz ne gence ne yaşlıya pek değer veren bir durumumuz yok. Ya öyle ya, mesela biz yaşlıya da çok, özellikle bak şöyle söyleyeyim, şunu kişisel bir deneyim olarak söyleyebilirim. Yaşlıları bu yaşlarda daha çok anlamaya demeyeyim, çünkü anlayabildiğimizi zannetmiyorum, mümkün değil. Yani oraya gitmediği, oraya varmadığımız sürece tam olarak anlayabileceğimizi zannetmiyorum. Daha çok empati kurmaya başladığım zamanlar bunlar. Yani 20'lerde 30'larda tabii ki çok saygı duyuyordum, o ayrı, ama şimdi mesela yani işte nasıl yol yürüdükleri, nasıl gece yatıp kalktıkları, işte beslenme şeyleri, insanlara, genç insanlara baktıklarında ne hissettiklerine dair böyle çok çeşitli duygusal empatileri çok kurmaya başladığım yaşlardayım ben. Tahmin ediyorum bu da yaşla alakalı bir şey. Kendi mesela yine sen konuşurken düşünüyorum. Şeyi çok izle, arada bir çıkar bu haberler. İşte 115 yaşına geldi işte Nuray teyze, bakalım nasıl yaşamış, işte röportaj yapıyorlar. Nuray teyze diyor ki, ben diyor işte diyor sırf diyor sütle beslendim diyor. Ayran içtim, yoğurt içtim, her gün bilmem ne şey yaptım falan. Bir başka Mehmet amcaya bakıyoruz, 108 yaşında. Ben diyor sırf diyor et yedim diyor, yani etsiz bir günüm geçmedi diyor. Şimdi başkasına bakarsan o hiç et yememiş. Biri diyor ki işte yani vallahi diyor işte ben diyor kaç diyor 45'te falan karısından boşanmış diyor. Yani diyor işte diyor yani boşandım, ondan sonra uzun yaşamaya şeyine adım attım. Öbürü de diyor ki mesela biz diyor işte 70 yıldır diyor karı kocayız, şeyiz diyor, işte mutlu evliliktir uzun yaşam. Yani tam senin dediğin, çoğu örnek birbirine benzemiyor. Et yiyen uzun yaşayan, süt içen bilmem. Yani burada daha kişisel tabii genetik faktörler vesaire mutlaka devreye giriyordur. Ben mesela düşündüğüm zaman yaşlılık ne diye, bence iki şeyi var. Bir, fizyolojik kısmı mutlaka var. Yani işte görüntün değişiyor, kulağın büyüyor, oran buran kırışıyor falan filan, yani hani bunlar kaçınılmaz şeyler. Bir o tarafı var, evet, işte yani dolayısıyla entropi, yani bir bozulmaya gidiyor iş. Bir de ama zihinsel bence. Yani kendini hissetmeyle alakalı. Peki onun karşılığı ne? Şimdi yine sen konuşunca acaba buna bir değer koyabiliyor muyuz? Onu da herhalde bazı şeylerle ölçebiliriz. Mesela merak etmekten vazgeçmek bence büyük bir yaşlanma şeyi olabilir. Yani bir şey, yeni bir şeyi merak etmek. İlla şey demiyorum, bir müzik aleti çalın öğrenin falan diye. Ya merak etmek çok basit bir şey de olabilir. Ya bu taht, bu masa nasıl yapılıyor ya, da bir meraktır. Ondan vazgeçmeye başladığın anda bence o böyle bir yaşlılık alameti olabilir. Bu tip bence şeyler var. Düşünsel durumlar, tembellikler mi diyeyim artık, vazgeçişler mi? Bunlar bence fizyolojik yaşlılıktan daha önemli yaşlılık belirtileri. Bunlara mesela 40'larda da başlıyor olabilirsin. Veya çok geç de başlıyor olabilirsin. Yani biz de artık belli yaşlara geldiğimiz için bunları... Eminim sen de düşünüyorsundur, ben de düşünüyorum ve Türkiye'de yaşayan herkesin bence en büyük beklentisi kimseye yük olmadan ve kimseye muhtaç olmadan bir yaşlılık geçirebilmek, o noktaya da gelindiyse hadi bana eyvallah diyebilmek. Yani bu mesela bence Türkiye'de yaşayan herkes için yaşlılıktan beklenti ne dersen bu, muhtaç olmayayım veya yük olmayayım. Dolayısıyla şimdiden bence bir takım şeyler açılsa, böyle yaşlı yurtlarıyla ilgili girişimler bence çoğalması lazım. Ben özellikle meslek gruplarının aynı yurtlarda kalması gerektiğine inanıyorum. Mesela DJ'ler yaşlılık yurdu falan gibi.
Müzik çalıp eğlensinler diye.
Ya mesela bir yerde bir kafe olsun, orada bir plak pick-up olsun falan. Yani bir şey saçmaladın mı karşındaki anlasın seni yani böyle. Ona artık ihtiyaç duyacağımız için gibi gibi yani çok acayip konuya girdin Özgür ya. Bu yani çok konuşulur.
Ama bu konunun DJ yaşlı kulübüne geleceğini hiç düşünmemiştim açıkçası.
Bak ilk başta saçma geliyor ama düşününce gerçekten mantıklı. Ben de yani DJ olduğum için başka bir meslek grubu da bunu yapabilir. Çünkü yaşlandığın zaman zaten zihinsel olarak bir kopuş başlıyor. Karşındakiyle apayrı dünyalardan geldiysen ya ben o yaşta ne paylaşacağım mesela atıyorum. Gitmişim bir yurtta kalıyorum belki neyse huzur evinde. Konuşacak bir şey yok yani ben şimdi ona Måneskin desem anlamayacak. Yani ya da başka bir şey müzikle ilgili konuşma ben çünkü müzikle şey yapmışım aklım belki de aklıma sadece onlar kalacak o bilgiler kalacak. Karşımda da isterim ki böyle biraz beni anlasın. Ne bileyim bir müzik çaldığım zaman çalmak isteyeyim ya ben müzik de isterim falan yani. Ama bu öbürü de rahatsız olabilir kafamı şişirmeder. Şimdi bir DJ'in yaşlı yani ama bak çok mantıklı bir şey söylüyorum o yüzden biri bu işlere el atarsa da şimdiden böyle sigorta gibi para yatırmaya da varım ben yani bak söyleyeyim o kadar yani. Özgür şimdi bir de buna bak önerisi de bulunmak istiyorum ama bu tabii çok kapsamlı bir öneri olmayacak belki bittiğinde buraya bir daha tekrar dönebiliriz. Apple Music tarihin en büyük 100 albümünü geri saymaya karar vermiş. Çok iddialı.
Uf.
Ve buna başladılar. Buna başladılar. Her gün 10 albüm listeliyorlar. Ve 22 Mayıs'ta yani tam bir hafta sonra da bitecek. Şu anda nereye geldiler? 100'den 70'e kadar galiba geldiler. Ve 22 Mayıs'ta bu geri sayım bitecek. Ve tüm zamanların en büyük 100 albümünü sıralayacaklar. Kimler bunu yapıyor? İşte Apple Music'te uzmanlardan oluşan bir ekip var. Pharrell Williams var bu ekipte. Mer Morris var. Apple Music'in global kreatif direktörü ki benim çok beğendiğim ve çok takdir ve takdir ettiğim örnek aldığım bir isim Zayn Love var. Bunlar toplandılar ekip ve bu albümleri saymaya başladılar. Daha baktım işte Hotel California gördüm. George Michael gördüm. Çok böyle hani büyük diyebileceğin albümler gördüm. Dedim bunlar eğer 100 ile 70 arasındaysa acaba ilk 20 nasıl gibi de merak etmeye başladım. Bu bir Apple Müzik etkinliği gibi yapılıyor. Bu bir reklam şeyi de değildir bu arada söyleyeyim. Ciddi bir merak ediyorum yani nasıl bir liste çıkaracaklar. Çünkü çok iddialı bir iş. Yani tartışmaya da tabii çok açık bir iş. Bakalım şimdi başladılar bir hafta sonra 22 Mayıs'ta bitecek. Bir de bittiği zaman bir bakalım belki bunun üzerine de bir bölüm yapabiliriz. Tartışabiliriz. Ben bunun linkini bırakacağım. 100 en iyi albümle alakalı. O linke tıklarlarsa her gün zaten 10 albüm eklendiğini görecek dinleyicilerimiz. Tekrar edelim son tarihte 22 Mayıs.
Ben de bir de buna baka bir öneriyle katılayım. Aslında benden gelmiyor. Kimden geldiğini de anlatacağım ama ondan önce de şöyle bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz günlerde dinleyicimiz Eren'den bir eleştiri aldım. Dedi ki Taylor Swift üzerine çok konuşuyorsunuz dedi. Ben dedim ki yani biz dedim haber niteliğinde paylaşıyoruz sizlerle gelişmeleri. Hakikaten yani sadece müzik alanında değil sosyal anlamda da adından çok bahsettiren bir isim ve bir popüler kültür podcastinin ondan bahsetmesi gerektiğini düşünüyoruz dedim. Bahsederken biraz eleştirmiştik de hatırlıyorsan iki bölüm önce demiştik hani hakikaten 5 tane parçası hit parçasını bile sayamayabiliriz diye bir eleştiri yapmıştık. Dinleyicilerimizden Ayşe Aktepe bunun üzerine şöyle yazmış bize ve onun
5 şarkı mı yazmış?
Aynen öyle yapmış. Hatta daha fazlası geliyor. Demiş ki Ayşe Taylor Swift için söylediğiniz neden bu kadar dinleniyor? Bu kadının 5 şarkısını say desen sayamam laflarınız üzerine bu yorumu yazıyorum diye yazmış. Piyasada iki tarz sanatçı vardır diye düşünüyor Ayşe. Single sanatçısı ve albüm sanatçısı. Single sanatçıları adı üstünde hit olacak şarkı çıkarmaya öncelik verir. Radyo hitleri elde etmeye çalışır. Albüm yaparsa aralarda iyi performans gösterecek radyo hitleri koyar. Albümün geri kalanını da filler diyebileceğimiz şarkılarla doldurur. Bu sanatçıların şarkıları satış başarıları gösterir. Rihanna gibi, Katy Perry gibi. Bir de albüm sanatçıları vardır. Albümlerinin hit olmasını, satış başarısı sağlamasını hedeflerler. Albümün tüm şarkılarını filler olarak, filler olmayan, daha uğraşılmış olarak kabul edilebilecek şarkılarla doldururlar. Radyo hiti kazanmak onlar için iyidir ama birinci öncelikleri değildir. Beyoncé, Adele gibi. Taylor da bu grupta diye yazıyor. Taylor hiçbir zaman yayınlayacağı şarkıların albümlerinin önüne geçmesine izin vermez. Son turnesi Eras Tour'da albümlerinin her birine bir çağ, bir persona yaratmasının sebebi budur. Her era ya da her çağda başka bir sound denemeye çalışır diyor. O yüzden de güzel bir hani nasıl diyeyim savla ve bir güzel argümanlar ortaya koyarak demiş ki ben size söyleyeyim demiş en iyi albümleri, en iyi şarkıları. Kendi sevdiğim favori 3 albüm ve bu albümlerden en sevdiğim 3 şarkıyı benden bir de buna bak tavsiyesi olarak dinleyin demiş Ayşe. Tak diye de koymuş masanın üstüne.
Vay. Hadi bakalım.
1989, 1989 demiş. Red demiş ve Folklore demiş. Bu 3 albümü öneriyor. Bu 1989 ve Red'in galiba 2 versiyonları var değil mi? Sen anlatmıştın bir kere. Taylor's Version
evet,
diye bir...
Tekrar kaydetti. Evet.
Evet. Ya o ya da değil, istediğinizi dinleyebilirsiniz diyor Ayşe. Oradan yani ilk söylediğimden 1989'dan Style, All You Had To Do Was Stay, I Wish You Would. Ki ben bu albümden bir de Blank Space'i çok severim.
Kesin.
Onu da ekleyebiliriz. Red, oradan da Starlight, Holy Ground ve Red. Folklore'dan da Exile, The Last Great American Dynasty ve Cardigan. Bu üçünden bir tanesi galiba Bon Iver'la söylediği bir parça olabilir. Çok da emin değilim. Bon Iver var o albümde de bu parçalardan birinde mi yoksa başka bir parçada mı çok hatırlayamadım. Yani 3 albüm öneriyor Ayşe ve 3 albümden de 3'er şarkı öneriyor. Dolayısıyla 9 parçalık bir de buna bak listesi var. Taylor Swift.
Yani aslında şey çok hoşuma gitti. Yani müzikle ilgili bir şey atıp ortaya buna böyle bir kritikle cevap verilmesi acayip hoşuma gitti onu söyleyeyim. Katılmadığım yönleri var. Şeyi tabii ki yani işte hit şarkı çıkarmadı değildi aslında bizim orada dediğimiz. Yani ben de Blank Space'de Style'ı severim. Mesela Shake It Off büyük bir hit olmuştu. Yani bunları kabul etmek lazım. Çok da iyi video klipler çekiyor bu arada. Mesela Bad Blood bu Kendrick Lamar'la yaptığı gibi gibi yani hani Taylor Swift hitlerini say Burçin desen sayarım. Çok da şarkı sayarım burada. Ama burada Beyoncé ve Adele ya senin dediğinden yola çıkarsak hani 5 şarkısını ya da söyle desen söyleyemeyiz ya. Ama mesela Beyoncé ve Adele de söylersin. Dolayısıyla ve bir albümü sattıracak birinci başat unsur da hit şarkıdır. Bunu Taylor Swift de iyi biliyor, bunu Adele de biliyor, bunu Beyoncé de biliyor. Ama Taylor Swift'in bu kadar çok satmasının ve ilgi görmesinin tek sebebinin hit şarkı olmadığı kısmına katılıyorum. Hatta ona şöyle bir ekleme de yapayım. Fransa'da şimdi konserlerine devam ediyor şu an Paris'te. Ve oradan şeyler gelen yorumlar olimpiyatlara gösterilen ilgiden çok daha fazla ilgi gösterildiği ve ekonomik olarak tahminlerin üzerinde bir ekonomi yaratıldığı. Çünkü şöyle bir durum var Özgür. Amerika'da Taylor Swift konserini seyretmekten bir Amerikalıya göre daha ucuz ve daha konforluymuş. Hatta birçok anne kız gelmiş Amerika'dan. Yani hem kalmasını alıyor hem konser biletini alıyor. İşte sonuçta bir de Paris'e gidiyor turistikte bir ziyaret ve bu şekilde gelen binlerce insan varmış. Ciddi bir ekonomi yaratmış. Hatta keşke hani olimpiyat değil sırf Taylor Swift konseri olsa falan diye yazanlar var. Yani bu hani biz bundan söylemiştik Taylor Swift'in gittiği yerdeki ekonomiyi nasıl canlandırdığını. Bunun bir örneğini şu anda Fransızlar yaşıyor. Dolayısıyla yani bu hadisenin sadece basit bir şarkı ve popüler şarkı hit hadisesi olmadığını söylemiştik. Tekrar üstüne basalım ama gelen cevap da çok hoşuma gitti onu da söyleyeyim.
Bu arada başta söylediğim eleştiriyi yönlendiren Eren'e de şunu söyleyelim. Bir süre evet Taylor Swift konuşmayabiliriz yani yeterince.
Ha konuşmayabiliriz. Tamam,
yeterince irdeledik. Bir ufak en sonda Cannes Film Festivali'nden de bahsedelim. Ondan sonra kapatalım bu kaydı. Kaydı yaptığımız günden bir gün önce başladı Uluslararası Cannes Film Festivali. 14-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. 77. kez düzenleniyor. Güney Fransa'da güzel bir bölgede. Jüriden bahsedeyim. En önemli unsurlarından biri çünkü bu jüri. Festivalin en önemli unsurlarından. Çünkü Altın Palmiye'nin sahibine bu insanlar karar veriyorlar yani jüri. Jürinin başkanı Greta Gerwig, Barbie filminin Amerikalı yönetmeni, aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda yazar. Yarışma jürisinde Ebru Ceylan da var bu arada, onu da altını çizelim. Ebru Ceylan, senarist Ebru Ceylan, kış uykusunu yazmıştı biliyorsunuz ve bu festivalde 2014'te Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı bu film. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi en büyüğü olmuştu o zaman festivalin. Jüride ayrıca Omar Sy var. Dokunulmazlar filmi, Arsène Lupin dizisi, daha doğrusu Lupin dizisi pardon. Eva Green var, Casino Royale'den hatırlayacaksınız. Bu iki Fransız isimle birlikte Kızılderili oyuncu var, Lily Gladstone. O da jüride, Killers of the Flower Moon Oscar'a adaydı. Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki var, Kafernaum. Bilmiyorum izledin mi, mükemmel bir film, hakikaten müthiş bir film. İspanyol yönetmen Juan Antonio Bayona var. İtalyan aktör Pier Francesco Favino var ve son olarak da Japon yönetmen Hirokazu Koreeda var ki Shoplifters diye bir filmiyle Altın Palmiye kazanmıştı. O da nefis bir filmdi. Bu jüri 22 tane filmi izleyecek ve 22 tane film bu jürinin gözüne girmeye çalışacak. Bu sayede de Altın Palmiye'ye ulaşmaya çalışacak. Hepsini saymayacağım 22 tane filmin ama birkaç tanesi merakla bekleniyor. Onlardan bahsedelim, sonra da bu bölümü kapatalım. Francis Ford Coppola'nın Megalopolis filmi. Onlardan bir tanesi. Geçen yılın en önemli işlerinden Poor Things'in yönetmeni Yorgos Lanthimos'un son filmi Kinds of Kindness. Ki bu filmde de Emma Stone oynuyor. Bu filmde de Willem Dafoe oynuyor. David Cronenberg'in son işi var. Ve Paolo Sorrentino gibi çok önemli bir başka yönetmenin son işi var. Dolayısıyla kıran kırana geçecek bir yarışma Cannes Film Festivali'nde bizleri bekliyor.
Ben de bu Megapolis'i çok merak ediyorum. Uzun bir tanıtım yayınladılar. Coppola'nın bayağı da bir işte 120 milyon dolara falan mal olan bir film. Yani şeye galiba hani Cannes Film Festivali'ndeki ilgi filmin hikayesi için çok önemli ama gördüğüm kadarıyla ilgimi çekecek. Böyle yine kurmacalı, gizemli, güzel bir şey yapmışlar gibi ama tamamını seyretmek
kurmaca
lazım.
Kurmaca seversin sen.
Kurmaca sever.
Dark, Mor ve Ötesi ve
İhsan Oktayanar ve evet. Kandinsky.
Bravo, bravo. Evet, o dörtlüyü unutmayacağım. Doğru. Pekala. Artık kapatabiliriz. Uzun bir bölüm oldu, hızlı bir bölüm oldu, tempolu bir bölüm oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.